gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar hepinize, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi en içten sevgi, selam ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün de sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda yine biliyorsunuz zaten Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Ben böyle olduğum için bahar, çünkü sana değdi.
15.12'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. 2 Nisan Uluslararası Çocuk Kitapları Günü'ydü. İşte biz de şimdi bir telefon konuğumuza hemen merhaba demek istiyoruz. Yazar Gün Işığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mine Soysal telefon hattımızda. Efendim merhabalar, iyi haftalar diliyoruz.
Merhabalar.
Sayın Mine Soysal, teknolojinin içine doğan çocuklarımız için çocuk kitapları yayıncılığı nerede acaba ülkemizde?
Efendim, son 10 yılda yayıncılığımızın gülen yüzü diyoruz çocuk ve gençlik edebiyatı kitapları alanına. Çok güzel bir zenginleşme ve renklenme içinde bu alan. Çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı günümüzün bu zor dünyasında, sert dünyasında büyümeye ve kendini tanımaya çalışan bireyler için çok önemli, eskisinden daha da önemli. Çocuklar hepimiz biliyoruz farklı sosyal çevrelerde, farklı olanaklar içinde büyüyorlar. Ama bir tek belki de bu edebiyat kitaplarının sayfaları içinde ortak duygular, düşünceler, ortak bir anlam evreni deneyimleyebiliyorlar. Belki hiç bir araya gelmeyecek çocuklar, gençler bir kitabın onlara sunduğu görünmez bir ortaklığı yaşayabiliyor. Daha insanca, eşit, adil bir yaşamı birlikte, birbirlerinden uzakta bile olsalar birlikte hayal edebiliyorlar. Aslında çocuk ve gençlik edebiyatı kitaplarının her yaştan okur için, sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de yeni başlangıçlar, muhteşem bir umut duygusu, geleceğe dair endişelerden arındırabilme gücü gibi pek gözümüze dokunmayan, çarpmayan özellikleri var. Çok önemli bir alan olduğuna inanıyorum. Eğitim ya da aile yaşamında edinemediklerini, kendini keşfetme yolculuğunda güçlenmelerini, yeni ufuklara, yeni hayallere sahip olabilmelerini sağlıyor ki, tabii ki bu uzun bir yolculuk. Hani küçükken resimli öykü kitaplarıyla başlıyor ama sonra öykülerle, şiirlerle derinleşmeye başlıyor. Daha sonra roman türü deyince bir sürü alt türler, fantastik, polisiye, bilim kurgu, tarihsel, hatta çizgi roman. Ve aslında bütün bu türler çocuğu, genci edebiyata yakınlaştırıyor, heveslendiriyor. Onları hem yaşamın çetrefil yollarına hazırlıyor, hem de kendilerini daha dingin, daha sakin, hani duvarların arkasını görebilmelerini sağlayan güçlü bir rehber olabiliyor. Bu anlamda ülkemizde de çocuk ve gençlik edebiyatı alanının güçlenmesi, zenginleşmesi çok sevindirici elbette.
Elbette. Tabii ki biz büyüklerin, o çocukların, ebeveynlerinin bir de onlara örnek olması gerekiyor. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız diye sorulduğunda ya kitap okurum ya da sinemaya giderim diye cevap verilir ama kitap okuyor musunuz sorusuna zamanım yok ya da kitap alacak param yok denilir Sayın Mine Soysal. Ne dersiniz buna?
Biz kendi kendine böyle sessiz durmayı seven bir millet değiliz galiba. Hani birazcık boş anımız olduğunda ya arkadaşlarımızı ararız, eşi dostu ararız. Aslında büyükler böyle yaşıyor çoğunlukla. Hani kendi kendilerine edilgen davranışlar içinde olmayı pek sevmiyoruz. Çocuklar da doğallıkla böyle davranabiliyorlar. Oysa hepimizin ertesi güne güç toplamak için sessizliklere, gerçekten zihnimizi besleyecek daha entelektüel aktivitelere ihtiyacımız var ki edebiyat okumak aslında bütün bunlar içinde en kolay ulaşabildiğimiz, ulaşabileceğimiz ve bizi en çok iyileştiren, iyi hissettiren, sağlatan etkinliklerden biri. Büyüklerin de, küçüklerin de sık sık denemelerini tavsiye ediyoruz biz.
Evet, sizin bu anlamda çocukları, gençleri özendirmek adına öykü yarışmaları düzenliyorsunuz zaman zaman. Yine sanıyorum var öyle bir yarışma değil mi?
Evet, Zeynep Cemal'i öykü yarışması 6. yılında her yıl Zeynep Cemal'i çocuk edebiyatımızın usta öykücüsü, onun kitaplarından seçilen bir tema ışığında 6, 7, 8. sınıf öğrencileri bütün Türkiye genelinde yazdıkları öyküleriyle katılıyorlar bu yarışmaya. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor bütün yurt çapında. Bu yılda 18 Mayıs'a kadar çocuklarımız öykülerini adalet temasında yazıp gönderiyorlar. Aman çok az bir vakit kaldı. 18 Mayıs son başvuru tarihi.
Nereye gönderiyorlar?
Öykülerini mutlaka bekliyoruz. Bu vesileyle hatırlatmış olayım.
Nereye gönderiyorlar? Bir de adres verebilir miyiz lütfen?
Gülüşekitaplığı.com internet sitesi üzerinden Zeynep Cemal'i öykü yarışması linkinden bütün bilgileri ayrıntılı olarak elde edebiliyorlar. Orada bir katılım formu var. Onu basit bir form. Onu dolduruyorlar. Ayrıca yarışma gülüşekitaplığı.com adresinden de her zaman yazıp bilgi alabiliyorlar.
Evet. Siz de bu arada hala çocukların geleceklerine dokunmaya devam ediyorsunuz. Var mıdır son kitaplarınız?
Yeni kitaplar bizim gülüşekitaplığının 20. yılı 2016. 20. yıl nedeniyle özel bazı yayıncılık projeleri gerçekleştirdik. Gece Uçuşları adlı şiir seçkisi, çağdaş edebiyatımızda 53 şairin 159 şiirinden oluşan bir seçki. Çok özel, genç okurlar için özellikle İzak Reyna tarafından derlenen bir seçki. Henüz çıktı raflara. Aslında genç okurların da okuyabileceği derken bütün yaşlardan şiiri merak eden, şiire sevda duyan her insanın okuyabileceği bir 20. yıl özel kitabı. Aynı zamanda 20 yılda biriken birbirinden değerli yazarların kitaplarından alıntılar ve yine o kitaplardaki desenlerden seçkilerin bir araya getirildiği çok özel bir çizgili defter hazırladık 20. yıl anısına. Neslihan Önderoğlu, çağdaş edebiyatımızın önemli öykücüsü, Mutsuz Palyaçolar Örgütü adlı öykü kitabıyla genç okurları kucakladı. Daha çok yeni bu kitap. İzmir Kitap Fuarı hemen önümüzde Nisan ayında. Sevgi Saygı, polisiye tadında muhteşem gizemli romanlarıyla tanınan, onun Babaannemin İçine Uzaylı Kaçtı adlı çocuk romanı İzmir Fuarı'nda ilk defa okurlarıyla buluşacağız. O bir heyecan. Çocukların da büyüklerin de sevgilisi olan Behiç Ak, mizah ustası, Bebek Annem adlı son çocuk romanıyla okurlarını sevindirdi. O da yeni bir kitap. Gülsevin Kral, Umut Sokağı Çocukları adlı çocuk romanında göçmen çocuklarla Türkiye'li çocukların bir arada yaşama umudunu romanlaştırdı. Ve tabii ki Çıtır Çıtır Felsefe dizimizin 29. kitabı Hatırlamak ve Unutmak pek çok açıdan bizi çok ilgilendiriyor. Bunların yanı sıra genç edebiyat markamız 18'in Ahmet Büke'nin Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi adlı blog öykülerinden seçki kitapların ikincisi yayınlandı. Gizli Sevenler Cemiyeti. Bu seçkilerin ilk kitabı olan İnsan Kendine de İyi Gelir daha çok yeni Dünya Kitap tarafından yılın telif kitabı seçilmişti. Evet. İrem Uşar'ın Ben Ayrı Kutu adlı romanı da yine 18 yayınlarından yeni kitaplarımızdan biri.
Evet, birazdan bir çocuk yazarı Sayın Cemil Kavukçu da konuğumuz olacak. Kendisinin de çocuklarımız için yazdığı, yine çocukların geleceğine dokunan kitapları var. Onunla ilgili de konuşacağız. Size çok teşekkür ediyoruz Sayın Mine Soysal, konuğumuz olduğunuz için.
Sağ olun.
Tekrar Uluslararası Çocuk Kitapları Günü'ydü, 2 Nisan dedik. Tabii devamı gelsin. Bu tür kitapların çocuklarımızın geleceklerine dokunmaya devam edelim. Hoşçakalın efendim, iyi günler diliyoruz.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Gün Işığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mine Soysal'dı telefonun ucundaki konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar.
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vuruldu, anladım ne kadar yoruldum. Sakinleştim, duruldu. Denize dökülen bir pınar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Sözün şiirleri mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi.
...15.26 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir başka yazar konuğumuz var telefon hattımızda. Sayın Cemil Kavukçu telefonumuzda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, size de aynı soruyla başlayacağım. Az önce Sayın Mine Soysal'la da görüştük. Teknolojinin içine doğan çocuklarımıza siz kitap yazmaya devam ediyorsunuz. Hatta o kadar çok beğeni aldı ki kitaplarınızın, bu son yazdığınız çocuk kitaplarınız. En iyi çocuk kitapları arasında gösteriliyor. Şimdi çocukların geleceğine dokunmak mutlaka çok güzel bir duygu olsa gerek. Ne zamandır çocuklara yönelik eserler yazıyorsunuz?
Yaklaşık 10 yıldır ama benim edebiyat yaşamım 30 yılı aşkın bir süreyi evet. kapsıyor. Çocuk edebiyatına bu kadar geç yönelmemin nedeni aslında... Çok da cesaret edemememden kaynaklandı.
Çünkü zordur efendim, değil mi, bir çocuğun dünyasına girmek?
Yani yetişkinler için yazmak başka bir şey. Ama bir çocuğun dünyasına girmek cesaret işi. Yani ben bunca yıl o cesareti bulamadım. Ancak yazarlığımın 20. yılından sonra çocuklar için bir şeyler yapmaya kalkıştım.
Neydi sizi cesaretlendiren efendim?
Öteden beri aslında düşündüğüm bir şeydi. Hatta sevgili Erdal Öz yayıncım beni bu konuda çok yüreklendirmiş, ısrar etmiştir, yazarsın demiştir. Fakat ben çocukların dünyasının çok farklı bir dünya olduğunu, oraya cesaret edemediğimi defalarca söyledim kendisine. Ne yazık ki onun ölümünden sonra ben çocuk kitapları yazmaya başladım. Demek ki ancak o zaman kendimi hazır hissettim, o cesareti bulabildim.
Evet. Peki şimdi kitaplarınızdan öncelikle söz edelim. Hav Hav vardı. Şu anda elimde benim masal kurma oyunu var. Bir de bir öykü yazalım mı var? Çocukları bir taraftan da kitap okumaya yönlendirirken onları öykü yazmaya da özendiriyorsunuz.
Evet, bu bir öykü yazalım mı'yı ben çocukların o yaşta, o kitabı okudukları yaş 9, 10, 11... İçlerinde yazma isteği olanlar, hatta isteği olmasa bile okuyunca acaba yazma isteği duyabilir mi diye oturup düşündüğüm, tasarladığım, fakat bir ders kitabı gibi olmasın diye de çaba gösterdiğim, okurken sıkılmasınlar, ellerinden bırakmasınlar, hem keyif alsınlar hem de yazma isteği duysunlar diye kaleme aldığım bir kitap oldu. Bir öykü yazalım mı?
Evet, resimler de var içerisinde. Resimleme de önemli bu tür kitaplarda. Evet. Öne çıkıyor herhalde, değil mi efendim?
Tabii, resimler de. Zaten çocukların ilgisini çeken biraz da kitabın içindeki resimler. Hı hı. Hele ki anlatılan konuyla ilişkili resimler ise daha bir çocukları o dünyaya çekiyor.
Evet, ancak kitapları genelde biz ebeveynler, yetişkinler alıyoruz çocuklara. Onlar neye göre seçiyorlar acaba?
Yetişkinler mi, çocuklar mı?
Yetişkinler çocuklarına neye göre seçiyorlar kitapları?
Tabii burada yetişkinlerin eğitim düzeyi ve kültürel yapısı da önemli bir faktör. Eğer okuyan bir aile ise çocuklarını okumaya yöneltmek için... bir kendi şeylerinden, süzgeçlerinden geçiriyorlar kitabı. Yani burada çocuklara ders veren, onlara nasihat çeken, bir şey öğretmeye kalkışan kitaplar değil de onların düş dünyasını zenginleştiren, onların ufkunu açan, onları zenginleştiren kitapları tercih ediyorlar sanıyorum. Ve bu çocuk kitabı dünyası yayın alanında oldukça denetimsiz bir şekilde sürüyor. Yani çocuk kitabı olarak yazılmış ve çocukların bile burun kıvıracağı birçok düzeysiz kitap var ne yazık ki.
Evet. Peki bunlar nasıl seçilebilir çocuklara seçerken? Çünkü gerçekten bir kitabı okumaya başladığında çocuk ardı arkası kesilmeyecek kadar kitap okumayı sürdürebilir ya da tam tersi olabilir. Hiç okumaktan hoşlanmaz çünkü sıkıcı gelmiştir o kitap. Tabii yaşa göre mi, neye göre nasıl seçilecek kitaplar?
Şimdi çocuğuna kitap seçen aile, anne baba bir çocukluk dönemini geçirmiş yetişkinler. Sanıyorum kendi çocukluklarından yola çıkarak böyle bir kitabı ben çocukken severdim ya da böyle bir kitap bana sıkıcı gelirdi diye düşünebilirler. Aynı şekilde ben de çocuklar için yazarken onların yaşına inip ben o yaşta olsam bunu okusam sıkılır mıydım, keyif mi alırdım, sürdürür müydüm, heyecanlanır mıydım kaygıları içerisinde yazıyorum. Sanıyorum seçerken de aynı şey göz önünde bulunduruluyor.
Evet, bunun için de çocuklara yazmaya daha geç başladınız herhalde.
Yani dedim ya cesaret edemedim.
Evet.
Onların dünyasına girmek başka, farklı bir dünya orası. Yani yetişkinler için yazıyorsunuz tamam ama çocuğun anlayacağı, çocuğun bir sayfayı daha çevireceği kadar ilginç bulacağı kitaplar yazmak.
O zaman daha zorlanıyorsunuz herhalde çocuklara yazarken, yetişkinlere yazmakta.
Daha zor.
Evet, peki çocuklardan sonra bir de bir gençlik kitabı yayınladınız. Evet. Çocuklardan sonra mı geldi bu? Nasıl oldu?
Arada oldu. Yani çocuklar için yazmaya başladıktan sonra gençlik romanı da yazdım. Gençlik romanından sonra yine çocuklar için yazmayı sürdürüyorum.
Hı hı. Peki artık bundan sonra ne yönde devam edeceksiniz? Çocuk, gençlik, yetişkin yoksa yine böyle aldığınız ilhama göre mi?
Yani hepsini birlikte sürdürmeyi düşünüyorum. Şimdi bizde gençlik belki de kitaptan en çok kopulan bir yaş dönemi, gençlik dönemi. Çünkü onlara yönelik yayınlar çok az. Yani çocuklar için var, yetişkinler için var. Çocukluktan yetişkinliğe geçme ara döneminde onlara yönelik kitaplar yakın zamana kadar yoktu.
Zaten onlar da teknolojinin büyüsünü o kadar kaptırdılar ki kendilerini Sayın Cemil Kavukçu. Değil mi? Birazcık oradan da koparmak için gençleri de bu anlamda ihmal etmemek gerekiyor.
Kesinlikle o kitabın dünyasıyla tanıştıktan, onun içine girdikten sonra teknoloji tabii ki hayatımızın içinde ama bir de tamamen dışlanmış kitap, sanatsal etkinlikler bir biçimde hayatlarında olması lazım ki kupkuru yetişmesinler.
Evet.
Yani kaygım o, kupkuru yetişmek. Sadece bilgisayar oyunları, işte internet.
Evet. Peki nasıl buluyorsunuz çocukları, gençleri, yetişkinleri bu anlamda? Kitap okuyup okumama konusunda?
Gençlerin, özellikle çocukların daha kitap okumaya eğilimli oldukları, tabii burada hem aile hem de okulda öğretmenlerinin yönlendirmesi son derece önemli. Gençlikte biraz kopuyor gibi geliyor bana. Ama çocuklar çok ilgililer. O evet. Umut verici bir şey.
Evet, biz yetişkinlerin belki de o anlamda onlara birazcık da örnek olmamız gerekiyor. Çünkü biz kitaba zaman ayırmıyoruz. İşte boş zamanlarımızda belki okumayı tercih ediyoruz ama her zaman her yerde okunabilir. Otobüste, parkta, evet. Bahçede değil mi? Kitaba zaman ayırmamız gerekiyor bu anlamda baktığımızda onlara da örnek olabilmek adına.
Doğru, biliyorsunuz çocuklar büyükleri taklit etmeyi severler. Evde eğer anne baba kitap okuyorsa o da okuyacaktır. Ama kitap okunmuyorsa, gazete okunmuyorsa, televizyon izleniyorsa neyine özenecek?
Evet, evet. Bilinçli nesiller yetiştirmek dileğiyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz size konuğumuz olduğunuz için.
Dediğiniz için, güzel sorularınız için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, yazar Sayın Cemil Kavukçu'ydu konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Dünyayı bir uçtan bir
Alın teri. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde meclise gelen kanun tasarısı çalışma hayatında pek çok konuda değişiklik öngörüyor. Bugün bunu paylaşalım istedik dinleyicilerimizle. Yıllık izin kullanımında da değişiklikler var ki çalışan her insanı çok yakından ilgilendiriyor. Nasıl kullanılacak yıllık izinler artık?
Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi çalışma hayatında çalışanların böyle çok yakından ilgilendiği birkaç konudan biri yıllık ücretli izinler. Bir tanesi ücret, diğeri de aslına bakarsanız izinlerin nasıl kullanılacağı konusu. Bugüne kadar iş kanunumuzdaki aslında yıllık ücretli izin açısından katı olduğunu düşünebileceğimiz bir uygulama vardı. Yıllık ücretli izninizin bir bölümünü 10 günden az olmamak koşuluyla kullanmak zorundaydınız. Ve geriye kalan günleri de tabii ki hak kazandığınız süreye göre örneğin sadece bir kere bir günlük bir izin olarak kullanabiliyordunuz. Ve işte geri kalan sürenin bütününü de tamamıyla kullanmak zorunda kalıyordunuz.
Yani, yani bu anlamda, üçe bölünüyordu yine.
Evet, üçe bölünebiliyordu. Hı hı. Bu anlamda pek çok firmanın tercih ettiği yöntemlerden biri olan böyle gün gün, tek gün tek gün işte çalışanlara izin verme şeklindeki uygulama aslında geçerli değildi. Yani herhangi bir iş müfettişi geldiğinde izin sürelerini bu şekilde, yani diyelim ki 15 gün izni olan bir çalışanınız var. Siz bunun 10 gününü bir gün bir gün kullandırdıysanız bu geçerli olmadığından o çalışanın izni tekrar bir bütün olarak değerlendirilebiliyordu. Hı hı. Müfettişler tarafından. Fakat tabii hem çalışanlardan hem de diğer taraftan işverenden çok ciddi konuya ilişkin şikayetler vardı. Çünkü bir taraftan da özellikle üst düzey yöneticilerde kimse işini bırakıp gitmek istemiyordu. Yani 10 günlük bir ara vermek demek üst düzey yönetim kadrolarında işin ciddi anlamda aksaması anlamına gelebiliyordu. Ya da döndüğünde işte masasına çok yüklü bir iş dosyası bulmak anlamına gelebiliyordu. Dolayısıyla bu da işverenlerin tarafında böyle biriken ve iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda paraya çevirebildiğiniz için bu izinleri ciddi bir maliyet durumuna gelebiliyordu, bir maliyet yaratabiliyordu. Yani sizin bir çalışanınızın diyelim ki geriye dönük 75 gün kullanılmamış izni varsa, çünkü yıllık ücretli iznin kaybolması gibi bir şey söz konusu olmadığı için, siz sözleşmenin feshedilmesi durumunda bu izin parasını mutlaka gerek işçi feshetsin sözleşmeyi, gerekse işveren feshetsin, vermek zorunda kalıyordu işveren ve bu da bir maliyet anlamına geliyordu. Diğer taraftan herhangi bir teftiş sırasında çalışma sürelerine kullanımına, daha doğrusu yıllık ücretli izinlerin kullanımına doğru şekilde gerçekleştirilmediği için bir ceza da uygulanabiliyordu firmalara. Hı
hı. Şimdi ne oldu?
Şimdi bu en fazla 3'e bölme ve işte 10 günden az olmama şeklinde kullanım şartı değişecek ve en fazla 5'e bölünebilecek yıllık ücretli izinler ve bu 10 günden az olmamak koşuluyla şeklindeki ifade 6 günden az olmamak koşuluyla şeklinde değiştirilebilecek.
Yani 5 gün izin alamayacağız. Alınamayacak ya da.
Şöyle bir bölümünü en azından 6 gün alacaksınız. Daha sonrasında kalan izninizin bir bölümünü işte 5 gün olarak alabilirsiniz ama bir seferlikini.
Peki cumartesi pazar izin kapsamı içerisinde mi sayılacak şöyle, bu durumda?
Şöyle şimdi izin günü buradaki yani özel sektörde çalışanlar için geçerli olduğunu tabii bunu hatırlatalım ama evet. Burada diyelim ki siz haftanın 6 günü kesintisiz çalışıyorsanız, örneğin çalışma düzeniniz işte pazartesiden cumaya günlük 8 saat, işte cumartesi günü de 5 saat olmak üzere hafta 45 saat ise ve pazar günü de işte dinlenme, yani zaten 6 günlük kesintisiz çalışma sonrasında bir gün mutlaka iş kanununa göre dinlenme vermek zorundasınız çalışanlarınıza. Dolayısıyla bugüne denk gelmesi durumunda tabii ki izin günü olarak, yani yıllık ücretli izninizden düşmüyor. Yani peki, pazar günü izin olarak sayma gibi durum değil.
Vardiyalı çalışanlar bundan yararlanabiliyorlar mı? Örneğin onlar 6 gün aldılar, cumartesi bitti. Pazar vardiyaya mı girecek yoksa diğerleri gibi o pazar günü de kullanabilecekler mi?
Onlar çalışma düzenlerinin gerektirdiği o vardiya sistemine göre değişebilir. Yani çünkü evet. Vardiya gününüzün ne günden başladığı ve o haftanın, eğer 6 gün kesintisiz çalışıyorsanız ya da şöyle diyelim işte gece ve gündüz vardiyalarında peş peşe vardiyalarda çalışıyorsanız, buna göre izin süreleriniz farklılaşabiliyor. Yani bunun bu iznin sizin haftalık izin gününüze denk gelmesi durumunda sadece izin günü olarak, yani yıllık ücret izninizden düşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını evet. söylemek mümkün.
Peki kullanılmayan izin seneye aktarılabilecek mi?
Şimdi özel sektör ve devlet bu noktada da birbirinden ayrılıyor. Örneğin kamu sektöründe izinler sadece bir yıl biliyorsunuz devroluyor. Evet. Evet, ikinci senenin sonunda o yılın izni yanıyor. Yani hı-hı. halk arasındaki ifadeyle. Fakat özel sektörde böyle bir durum söz konusu olmadığı için her sene izniniz devrediliyor. Yani kullanmadığınız bütün izinler daha sonraki yıllara
peki emekliliğe sayılabiliyor mu?
Emekliliğe sayılma gibi bir şey söz konusu değil ama şöyle sizin
çünkü
sözleşmeniz...
Çünkü bazı kamu kurum ve kuruluşlarında emekliliğe sayılabiliyor.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yapıları veya şöyle diyelim... o kurum kanununa göre farklılıklar söz konusu olabiliyor. Fakat normal şartlar altında da memurlar için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer öyle olacak olsaydı, özellikle yine üst düzey bürokratlar da çok fazla izin alamadıklarını düşünürsek, bu kişiler için de birikmiş izinlerin çok emeklilik süresini erkene çekmesi gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Fakat özel sektör açısından baktığınızda söz konusu izinler birikir ve siz sözleşmeniz hangi nedenle bitiyor olursa olsun mutlaka bu izinleri para olarak alabilirsiniz. Fakat aslında bu bir istisnai durumdur. Yani kural sizin her yıl kazandığınız yıllık ücretli izni kullanmanız şeklindedir.
Peki izin alınca bir ücret kesintisi söz konusu olacak
hayır,
mı?
Hayır, adı üstünde yıllık hı-hı. ücretli izindir bunlar. İş sözleşmenizin ve kıdeminize göre kazanmış olduğunuz yıllık ücretli izin süreleri ne ilişkin böyle bir hani ücret ödenmemesi gibi durum söz konusu olamaz. Fakat ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yol izinleri vardır. Yani siz örneğin tatile çıkarken önünde veya sonunda veya her ikisinde
bulunduğu
de
şehrin dışına
evet,
çıkıyorsa,
şehrin dışına çıkıyorsa mesafeye göre belirli sürelerle ücretsiz olarak yol izni alması söz konusudur. Bir de şöyle söyleyelim. Pek çok kadın çalışanımızın yaptığı gibi işte doğum iznine çıktıktan sonra bazen işte yıllık ücretli izinlerini de kullanarak işe daha geç başlama durumu söz konusudur. Bu durumda da öncelikle siz doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olarak tanınan ve sonrasında işte ücretsiz izin almak istiyorsanız o süreyi kullandıktan sonra ve işvereninizle tabii ki bu konuda anlaşırsanız yıllık ücretli izninizi de toplu halde kullanabilirsiniz. Fakat yıllık ücretli iznin ne zaman kullandırılacağı işverenin emir ve talimatları altında tanınmış bir hak olduğu için sizin bunu işvereninizle görüşmeniz ve işveren istediği zaman bu izne çıkmanız gerekir. Örneğin bazı firmalarda ya da fabrikalarda yılın belirli dönemlerinde üretim durdurulur ve bütün işçilerin aynı anda izne çıkması istenir. Diyelim ki Haziran ayında fabrika kapanır. İşte bu durumda çalışanlar ben şimdi kullanmak istemiyorum iznimi diyemezler. Çünkü burada söylediğim gibi işverenin emir ve talimat verme yetkisinden ve iş düzenini kuran kişi olmasından kaynaklanan bir sorumluluğu ya da yetkisi devreye girer. Dolayısıyla çalışanın bu noktada ben yıllık ücret iznimi kullanacağım, pazartesi işe gelmeyeceğim deme gibi bir şansının olmadığını da belirtelim.
Evet. Peki pazar günleri yıllık izinden düşülüyor mu?
Az önce de ifade ettiğimiz gibi eğer 6 günlük kesintisiz bir çalışma süresi varsa ve çalışanın pazar günü iznini yani haftalık iznini çünkü mutlaka kişinin verimliliği düşmesin, dinlenme süresi tanınsın ve özellikle bu yoğun iş saatleri, çalışma düzeni yüzünden iş kazaları ve meslek hastalıklarının çok fazla gündeme gelmesi nedeniyle mutlaka bir gün dinlenmesi gerekir. Bir de şunu da belirtelim. Dinlenme hakkı aslında işçinin dahi kaçınamayacağı bir haktır anayasaya göre. Yani siz işte ben zaten istemiyorum iznimi, siz bana bunu para olarak verin diyemezsiniz işverene. Siz dahi kaçınamazsınız. Dolayısıyla çalışma sürenizin uzunluğuna göre, kıdeminize göre mutlaka izin
yani
almanız gerekir.
Yani kullanılmayan izinde ayrıca bir ücret söz konusu değil.
Yani o yılın sonunda ücret alma gibi bir durum yok. Ancak ve ancak iş sözleşmeniz sona erdiğinde kalan izniniz varsa kalan alırsınız. Bir de şu tavsiyede bulunalım işverenlerimize.
Peki özellikle başka bir yere özür dilerim kesiyorum ama bağlantılı olduğu için başka bir iş yerine geçerken o iznini taşıyamıyor mu, oraya aktarması mümkün olmuyor mu?
Aynı işverene bağlı bir başka iş yeri ise bu. Örneğin işte bu noktada şey de düşünebiliriz, işte kişi bir işverene bağlı olarak A iş yerinde 6 ay çalıştı sonra B iş yerine geçti nakille ve orada da 6 ay çalıştı. Şimdi yıllık ücretli izni hak kazanmak için bir yıllık kıdem süresi gerektiği için bu süreleri birleştirerek kullanıyoruz. Aynı şekilde aynı işverene ait bir başka iş yerine geçtiyseniz bu süreyi yani sizin bütün haklarınızla birlikte devre olduğu için tabii ki o da aktarılır. Artı diyelim ki işletme devre oldu. Eğer işletme devre olduğunda işçilerle birlikte devre olduysa işçilerin bütün haklarıyla işte kıdem tazminat hakları için geçerli kıdem süresi, yıllık ücretli izinler, işte ücretler ve diğer bütün işçiyi koruma borçlarıyla birlikte yeni işverene geçmesi söz konusu olacaktır. Ve işverenler için şunu da şu uyarıyı da yapalım. Yıllık izin kullanmayla ilgili bu birikmiş izinleri kullandırarak eriterek yani onları eriterek devam ederlerse çok daha iyi olacaktır. Çünkü pek çok iş yeri yıllık ücretli izin defteri ya da kayıtlarını tutmakla yükümlü olduğu için iş yerlerimiz elinde hangi yıldan işçisinin kaç gün izni olduğu zaten kayıt altındadır. Çünkü kişinin özlük dosyasında da siz izin sürelerini, izin belgelerini, formlarını yani hangi kayıt altında tutuyorsanız tutarsınız. Dolayısıyla buralardan gerekli kontrolleri yaparak mutlaka geçmişten gelen izinleri eritmek en doğru çözüm olacaktır.
Evet.
Diyebiliriz.
Evet. Yaşa ve cinsiyete göre bir düzenleme var mı peki?
Kesinlikle var. Belirli kişiler için yıllık ücretli izinlerde farklı bir uygulama var. Yani bu tabii şunu söyleyeyim. İş kanununa göre koruma altında olan ve hatta işte pozitif ayrımcılık olarak değerlendirilebilecek bazı düzenlemeler var. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. 18 yaş ve altındaki kişilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere normal yani kıdeme göre hesaplanan çalışma sürelerinden farklı olarak en az 20 gün yıllık ücretli izin verilmesi gerekir. Bununla birlikte yer altı işlerinde çalışan işçilerin de yine kıdem sürelerine göre belirlenmiş yıllık ücretli izin sürelerine 4 gün ekleyerek onlara da yine biraz daha fazla yıllık ücretli izin kullandırılması gibi bir durum söz konusudur. Çalışma şartlarının ağır olması nedeniyle diyebiliriz.
Evet. Peki ne zamandan itibaren yürürlüğe girecek, başlanacak?
Şimdi tabii tasarı şu an komisyonda bu meclis genel kurulunda da görüşülecek ve daha sonra her kanunlaşma sürecinde olduğu gibi resmi gazetede yayınlanacak. Hı hı. Resmi gazetede yayınlandığında, eğer kanun yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer gibi bir ibare olursa, hı hı, hemen yürürlüğe girecek. Eğer bir tarih belirlenirse, yani örnek olarak işte Haziran 2016'dan sonra yürürlüğe girecektir gibi bir ifade olursa, söz konusu tarihten itibaren girecektir. Şu an meclis gündeminde çok sayıda çalışma hayatına ilişkin düzenleme var. Geçen hafta konuşmuş olduğumuz taşeronlarla ilgili, evet, onların kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenleme de bunlardan biri. Dolayısıyla bu torba kanunu da aslında birden fazla düzenleme içeriyor. Bu haliyle yasalaşacak olması durumunda önümüzdeki aylarda muhtemelen yürürlüğe girecektir diye tahmin ediyoruz. Evet.
Peki işverenler nasıl bir düzenlemeye girecekler? Nasıl oluşturacaklar yıllık izin düzenini?
Yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasıyla ilgili bir kere mutlaka işverenlerin hali hazırdaki uygulamada da takip zorunluluğu söz konusu. Yıllık ücretli izinleri kayıt altına aldıkları bir defter veya eğer defter tutmuyorlarsa, defter tutma zorunlulukları yoksa, yine bunların işçilerin özlük dosyasına tutulması, kişilerin izne çıktığı tarih ve izinden döndükleri tarihlerin, hı hı, çalışanın imzasıyla birlikte kayıt altında olması çok önemli. Bununla birlikte aslına bakarsanız bu yıllık ücretli izinlerini kullanmamış olan çalışanlar işverene verimlilik düşüşü, iş kazalarında artış, motivasyon kaybı gibi bir takım geri dönüşlerle de dönebilmekte. Dolayısıyla mutlaka işçilerin tazelenip dinlenmesine, işte daha dinç bir şekilde işe dönmesine izin verecek şekilde, tabii ki kendi iş akışını da aksatmayacak şekilde, yani aynı birimdeki bütün işçilerin, hı hı, aynı anda izne çıkması değil, belki birbirlerini takip edecek şekilde düzenlenmesi bu açıdan oldukça önemli. Fakat mutlaka bu birer günlük bahsetmiş olduğumuz, hani yıllık ücretli iznin kötüye kullanımı, bu hakkın kullanımda kötüye kullanıma girilmemiş olması ve çalışanların izninin kanunda belirtilen işte bölünme süreleri dışında bölünmeden, bu noktada işverenlerin mutlaka duruma riayet etmesi gerekiyor. Çünkü işverenler genelde böyle tek gün izin kullanan, yani idari izin, hı hı, olarak sayılabilecek günleri mutlaka çalışanların yıllık ücretli izinden düşüyorlar.
Evet, çok teşekkür ederiz. Yine bilgilendirdiniz bizi bu konuda. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü araştırma görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan'dı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek istiyoruz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya. Sıra dayanıklı cam.